Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 6. ayrım. 3. kart sessiz duruyordu. Connie Stevens konuşmadı dedim. Kartların üstündeki 3 kadın yeni baştan konuşmaya başlamışlardı. Bu kez üçü birden konuşuyorlardı. Sesleri birbirine karışıyor, ne söylediklerini anlamak olanaksızlaşıyordu. Zavallı, kokain bağımlısı, ünlü olmak için yazdı bütün bu kitabı. Eddie bitti, ayakta zor duruyor. Betty Ford kliniğinde yattı, uyuşturucudan kurtulacağını sanmıyorum. Aman bana ne, ne hali varsa görsün. Duyuyor musun Dürnev abla diye sordum. Konuşmaların arasından bölük pörçük bazı cümleler geliyordu kulağıma. Duyuyorum, duyuyorum. Ama canım sıkıldı. Eddie'yi yerle bir ediyor bu kadınlar canım. Her şeyi açık açık yazmış. Böyle olması doğal. Dürnev abla bir kart çekti. İşte Eddie çıktı dedi. Döndü karta. Eddie bak senin için neler diyorlar. Boş ver, karıştır kartları dedi Eddie. Dürnev abla yerdeki 3 kadını toplayıp destenin içine koydu. Kartları iyice karıştırdı. Baktık, Eddie olan kart sessiz duruyor. Eddie dedi Dürnev abla, oradasın değil mi? Buradayım. Sessiz duruyorsun. Karıştır beni kartların içine. Anne Margaret'in yanında uyuyorum. Essex House'dayım. Uyanınca gelirim dedi kart. Dürnev abla onu da diğer kartların arasına sokup desteği bir kez daha karıştırdı, yerine koydu. Rahatsız ettik çocuğu. Yanında kadın varmış, ayıp oldu. Gülmeye başlamıştım. Az önce kartların kendi aralarında konuşmaları, Dürnev ablanın Eddie Fisher'ı Essex House'da Anne Margaret ile birlikteyken bulması, her şey çok hoşuma gitmişti. Niçin gülüyorsun? Gerçekten duyduk mu bütün bu kartların konuşmalarını? Duyduk tabii, dedi Dürnev abla. Her şeyi duyduk. Şu Eddie'nin yaşam öyküsünü getir de ben bir bakayım. Resimli mi? 8 sayfa siyah beyaz fotoğraf var ama pek fazla bir şey yok. Olsun, bakarım fotoğraflara. Karılarıyla fotoğrafı yok mu? Kitabın arka kapağındaki üçlü bir fotoğraf var. Bana kalırsa her şeyi anlatan bir fotoğraf bu. Konuşan bir fotoğraf. Çekildiği gün ileride olacakları haber veriyor sanki. Ne tuhaf. Hiç kimse bir şey anlamamış. Eddie, Debbie ve Liz birlikteyken çekilmiş. Fotoğraf çekildiğinde Eddie ile Debbie evli. Liz de 4 ay önce kocasını bir uçak kazasında kaybetmiş. En yakın arkadaşları. Liz, görkemli zümrüt küpeleri, siyah saçları ve menekşe gözleriyle öyle göz alıcı ki. Eddie'nin ona bir bakışı var. İşte her şeyi anlatıyor. Getir bana o kitabı. Getir de ben de göreyim dedi Dürnev abla. Kapı çaldı. Dürnev abla yerinden kalktı. Kim olabilir bu saatte gelen diyerek gidip kapıyı açtı. Eşikte 2 tane yaşlı kadın duruyordu. Başlarında koyu renkli başörtüleri, üstlerinde yere kadar uzun gri kahverengi karışımı renkli bir kumaştan yapılmış yazlık pardösöleri vardı. Kadınlardan daha genç olanı kara kaşlı, kara gözlüydü. Ellerinde uzun saplı, yassı, dikdörtgen siyah çantalarını tutuyorlardı. Kapıda ürkek ürkek duruyorlar, içeriye giremiyorlardı. Birden tanıdım onları. Kaniye anne ile Hasbiye anneydi bunlar. Onlarla birlikte değişik bir sandık kokusu da dolmuştu sanki sokak kapısından içeriye. Onların öykülerini 5-6 yaşımdayken duymuş, belki de bir kez görmüştüm onları. Buyurun buyurun girin içeriye dedim. Çekingendiler. Ayaklarının kapının yanında çıkarıp Dürnev ablanın oraya koyduğu terlikleri giydiler. Kaniye anne ile Hasbiye anne dedim Dürnev ablaya. 2 yaşlı kadın ürkek adımlarla salondan içeriye girmişlerdi şimdi. Çevrelerine bakıyorlar. Salonun orta yerinde hareketsiz duruyorlardı. "Buyurun, buyurun," dedi Dürnev abla. O da içeriye giren bu iki değişik yaşlı kadını dikkatle süzüyordu. Kaniye anne ile Hasibe anne salonun içine beraberlerinde geçmişin o yoğun, unutulmuş kokusunu da birlikte getirmişlerdi sanki. Gül suyu, amber, hurma ve ceviz sandık kokusunu karışımı bir şeydi bu. Anlatılması güçtü. Kısaca geçmiş zamanların, artık unutulmuş anıların, eski konaklardaki merdiven altlarının, çeyiz sandıklarının, yıllarca kapalı kalmış yerlerin, ışıksız arka odaların, yüklüklerin kokusuydu bu. Koku onlarla birlikte içeriye girmiş, salonu doldurmuştu. Kaniye anne ile Hasbiye anne iki kişilik koltuğa yan yana oturdular. Kemikli ellerinin içinde sımsıkı tuttukları mendilleri vardı. Eteklerini düzelterek bizi selamladılar. Çantalarını yanlarına koydular. Kaniye anne, Hasbiye anne, nereden geliyorsunuz siz diye merakla sordum. Kaniye anne baktı bana. Sen Lütfullah'ın kızı mısın diye sordu. Evet, Lütfullah'ın kızıyım. Annene benziyorsun dedi. Annen çok güzeldir. Annem öldü dedim yavaşça. İki yaşlı kadın önlerine baktılar. Allah rahmet eylesin dedi Hasbiye annem. Çantasından ufak bir tespih çıkarmış, çıtır çıtır çekmeye başlamıştı. Hanımefendi siz nasılsınız diye sordu Kaniye anne Dürnev abla. İyiyim, sizler nasılsınız? Hasbiye anne, bize hiç sormayın. Biz bir cinayete kurban gittik dedi. Salonu bir sessizlik kaplamıştı. Hasbiye annenin çektiği tespihin şıkırtısı arada duyuluyordu. Dürnev abla sesini toparlamıştı. Vah vah, nasıl şey öyle diye hayretle sordu. Hasbiye anne, hiç sormayın, haince öldürüldük, para için işlendi cinayet dedi. Kaniye anne suskundu, hüzünlenmişti bakışları. Gözlerini salonun karanlık köşelerinde gezdiriyor, hiç konuşmuyordu. Hayatta değilsiniz değil mi diye yavaşça sordum. Soruyu sorduktan sonra neden saçma olduğunu fark ediverdim. Kaniye anne siyah gözleriyle baktı bana. Çok uzun yıllar önce oldu bu olay dedi. Cinayet bundan 46 yıl önce işlendi. Elinde tuttuğu beyaz mendilini usulca gözlerine götürdü. Hasbiye anne, bırak Kaniye, üzülme artık. Olanlar oldu, yıllardır üzülüyorsun, üzülme artık. Hasbiye anne ile Kaniye anne odanın içine geçmişi getirip yanlarına oturtmuşlardı sanki. Bu değişik atmosfer geçmişin zamanın katmanlarını yırtarak salonun içine dolu vermesi tuhaf bir biçimde Dürnev ablayı da beni de etkilemişti. Sehpanın üstünde duran şekerliği karşımda duran bu iki yaşlı kadına tuttum. Teşekkür edip birer lokum aldılar. Nasıl oldu bu olay? Eğer sizi fazla üzmezse anlatabilir misiniz neler oldu diye sordu Dürnev abla. Hasbiye anne, Kaniye o albay emeklisini eve pansiyoner olarak aldı dedi. Kaniye anne oturduğu yerden atıldı. Biliyorum, biliyorum, kabahatliyim. Her şey benim yüzümden oldu. Hasbiye anne, Kaniye bırak da anlatayım, merak ettiler dedi bizi göstererek. Anlatmaya devam etti. Albay emeklisi Nurettin Bey diye bir adam. Kaniye onu pansiyoner olarak aldı. Kayış Dağı'ndaki evin bir odasına. Sonra nikah kıymışlar aralarında. Kimseye söylemedik, haber vermedik. Bir gece birden sustu. Daha fazla anlatamayacağını sezmiştim. Bırakın şimdi bunu anlatmayı dedim. Neler yapıyorsunuz? Şimdi nasılsınız? Kaniye anne, işte bu gece hazırlandık, buraya geldik. Daha fazla çıkıp dolaşamayız öyle. Hasbiye anne, en son Ahmet'in sünnetinde bir köşede görünmüştük. İzzet'in oğlu Ahmet'in sünnetinde. Küçük bir çocuk gördü bizi. Oğlanın annesi haykırmaya başladı. Kargaşa olmasın diye gölgelere çekildik, dedi. 15 yıl önce bir nişanda göründük. Ama o zaman pek kimse fark etmedi varlığımızı. Zaten bir görünüp bir kaybolmuştuk. Hani gökyüzündeki ayın bir bulutun ardından çıkıp sonra yeniden bir başka bulutun arkasına kaybolması gibi. Anlıyorum diye mırıldandım. Kani anne bir yıl önce bir cuma günü Acıbadem'in orada bir sokağın başında göründük. Ama çevrede bizi bilen tanıyan kimse yoktu. Yolun alt kısmına kadar yürüyüp yeşil ağaçlıklı bir parkta oturmuştuk dedi. Hasbiye anne, sahi Kani, ne güzeldi o gün o parktaki yemyeşil çimenler, hafif rüzgarda salınan çiçekleri ne hoştu. Dürneo abla, kahvelerinizi nasıl içersiniz diye sordu iki yaşlı kadına. Zahmet etmeyin, içmeyelim kahve dediler. Olur mu? Yapıyorum şimdi kahveyi. Nasıl içerdiniz? Orta şekerli dedi Kani anne. Dürneo abla kahveleri yapmak için mutfağa gitmişti. Bir kabul gününde görünmek istiyoruz dedi Hasbiye anne. Hani bütün eski dostların toplandığı kabul günleri olur ya, öyle bir günde sevdiklerimize görünmek istiyoruz. Ama dedi Kani anne, kimse ürkmesin, korkmasın, şöyle bir görünüp geçelim diyorum. Kahveler gelmişti. Yaşlı kadınlar teşekkür ederek kahvelerini aldılar, yudumlamaya başladılar. Tarot kartlarının bulunduğu yerden bir hışırtı geldi. Neydi o diye sordu Kani anne. Sanki bir ses duydum. Siz birisi mi çağırıyor acaba dedi Dürneo ablaya dönerek Hasbiye anne. Hışırtı bu kez daha güçlü olarak duyuldu. İki yaşlı kadın ayağa kalkmışlar, hafifçe kaymış koyu renkli başörtülerini düzeltiyorlardı. Daha fazla rahatsız etmeyelim dedi Hasbiye anne. Niçin kalktınız? Oturuyorduk ne güzel dedim. Gene geliriz dedi Kani anne. Uzun pardesülerini iliklemişler, usulca kabının dışına çıkmışlardı. Elinizi öpeyim Hasbiye anne diye seslendim. Kapının dışında durdular. İkisinin de ellerini öptüm. Buz gibiydi elleri. İki yaşlı kadın apartmanın karanlık sahanlığında kayboldular. Dürneo abla döndü bana. Ne müthiş bir şeydi bu diye mırıldandı. Her tarafım zangır zangır titriyor. İki ölü, iki ölü geldiler işte. Bir cinayete kurban gitmiş iki kadın. Köşedeki koltuğa oturmuş şaşkınlıkla bakıyordu bana. Neydi o kartlardan gelen hışırtı? Bilmem dedim. Hışırtı kesilmişti. Apartmandan dışarıya çıkmıştım. Mesnevi sokağından aşağıya doğru yürüyordum. Sokak her zamanki gibi karanlıktı. Çevrede incin yoktu. Hafif bir gece yağmuru çiselemeye başlamıştı. Nem kokan kaldırım taşlarında yürüyerek gece yağmuru ile azıcık ıslanmış demir kepenkleri çekilmiş manav dükkanlarını ve köşedeki sabahçı kahvesini geçerek eve varmıştım. Eve girince her zaman yaptığım gibi bütün ışıkları açtım. Gecenin bu saatinde bazen bir İstanbul özlemi dolardı içime. Birkaç dakika İstanbul'u düşünür, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir tur atar, Hasan Paşa'nın oralara uzanır, Mahmut Baba türbesine uğrayıp mutluluk için bir mum yakar, bir süre türbenin yeşil ampullerle aydınlatılmış eski bir kafesi andıran gece görüntüsüne bakar, modanın arka sokaklarının birinde birazcık yürüdükten sonra yeni baştan Ankara'daki evimin salonuna dönerdim. Bu gece de öyle yaptım. Dalyan'da Münire halamın evinin oralarda dolaştım. Kızıl Toprak'taki bizim evin yakınındaki Değirmen Pastanesi'nden bir acı badem kurabiyesi alıp yedim. Sonra baktım İstanbul'da yapacak pek bir şeyim kalmamıştı. Döndüm Ankara'ya. Bu kent beni tuhaf bir biçimde avucunun içinde tutuyordu. Şimdiki zamanla ilgili hemen hemen tüm bağlantılarım bu kentteydi. Dürneo ablanın evi içinde barındırdığı tüm gizleri ve büyülü atmosferiyle beni bir vantuz gibi kendine çekiyordu. Sevdiklerimin çoğu bu kentteydi artık. Her sabahki telefon kişilerim, gecenin bir saatinden sonra gittiğim yerler, birkaç gün görmesem özlediğim insanlar bu kentteydiler. Yüzünün nasıl olduğunu, şekil ve görüntüsünü bilmediğim, çok merak ettiğim, varlığını hissettiğim ama kendisiyle hiç karşılaşmadığım bir kadın. Dürneo ablanın kart destesinin içinde düşüncelerini ve görüntüsünü öğrenmeye çalıştığım böyle bir insan da bu kentte yaşıyordu işte. Kuşkusuz biliyordu beni, sokakta görmüş olmalıydı. Ben de bu yolda yürürken Kalabalık bir markette belki de karşılaşmıştım bu merak ettiğim kadınla. Ama yüzünü bilmediğim için tanımadan geçmiş olmalıydım onu. İşte böyle bir takım şeyler, paylaşılan gece saatleri, birinin beni özlemesi, bunu telefonda söylemesi bu kente bağlıyordu beni. Kentin kolu boynumdaydı. Eski tatlı dilli bir dost gibiydi benimle. Fazla uzağa gitmeme izin vermiyor. Ne zaman ondan kaçıp biraz uzaklaşsam önemli bir telefonla beni çağırtmayı başarıyor. İstanbul, İzmir ve Bodrum ile yaptığım kaçamaklara göz yumup uzun yıllardır süregelen birlikteliğimizin pürüzsüz bir şekilde yürümesini sağlıyordu. Beni bilen, yüzümü tanıyan, bir yerde oturup bir kahve içtiğim sırada beni görüp kim olduğumu anlayan ama benim hiç bilmediğim yüzünü, bedenini, yürüyüşünü tanımadığım bir kadının da bu kentte olması önemli bir şeydi mi ki? Belki çok önemsizdi. Belki de önemliydi. Bazen düşünürdüm, acaba kenti benim algıladığım gibi mi algılardı bu insan? Geceyi, kimsesiz çocukları, gündüzün kentin üstündeki değişik vurgusunu, o çok sevdiğim sokakları, kimi zaman izlediğim televizyon dizilerini, vitrinlerine baktığım bir takım dükkanları, İzmir Caddesi'nde öğle zamanı aç karnına yediğim bir simidi acaba benim algıladığım gibi mi algılardı? Kuşkusuz başka bir dünyanın insanıydım. O zaman aynı kentte yaşıyor sayılmazdık bile onunla. Ama geçen otobüslerin üstündeki semt adları, yeni açılan dükkanlardaki indirim günleri, yağmur yağdığı zaman kentin üstündeki havanın kararması, gölün renginin koyulaşıp kurşuniye dönüşmesi, sonbaharda yaprakların kaldırımlara dökülmesi aynı dünyanın içinde ola gelen şeylerdi. Karma karışık olgulardı bütün bunlar. Yabancı bir kadının ve benim gözümde bu kentin çakışması, ikimizin bu içinde yaşadığımız kenti ayrı biçimlerde algılamamız ve bu kentin insanı olarak caddeleri, sokakları, geceyi ve gündüzü, kalabalığı ve sessizliği, gidilen ve yaşanan evlerin içlerini, koltuk takımlarını, belirli zamanlarda uzun uzun çalan duvar saatlerini, fırından yeni çıkmış bir ekmeğin kokusunu, bir kestane ağacının gölgesinde geçmişi düşünmeyi, bir evin loş mutfağını, bir telefonun sesinin insanı uyandırmasını, balkondaki saksağın ötüşünü ve bir taksinin kuytu karanlığında yakılan bir sigarayı yorumlamamız kuşkusuz apayrı olmalıydı. Bunu hiçbir zaman bilemeyecektim ama düşünürdüm arada. Gece zamanı evime döndüğümde İstanbul'u ve bütün insanların içinde yaşadığım bu kenti düşündüğüm zamanlar. Bu yüzünü bilmediğim kadınla nasıl ki bir kenti anlamamız, onu yorumlamamız, onu yaşamamız ayrı ayrı biçimlerde oluyorsa bir erkeği algılamamız ve onu yaşamamız da öyle olmalıydı. Birbirine hiç benzemeyen ayrı boyutlarda, içinde bulunduğumuz değişik konumlarda ve duyarlılığımızın bizi sürüklediği ayrı kıyılarda yaşıyor olmalıydı erkeği. İşte bu kentin pelerinin altında aynı erkeği başka türlü yaşayan iki ayrı kadındık. Bu karışık düşünceleri bir yana bırakıp koltuğun üstünde duran Eddie Fisher'ın anılarını almıştım elime. Ama nedense her zaman olduğu gibi birden girememiştim kitabın satırlarının arasına. Az önce kafamda dolaşan düşünceler tümüyle çekilip gitmemişlerdi. Benim bu içinde yaşadığım dünyayı her sabah uyandığım zaman kendimi içinde bulduğum yaşam dilimini yorumlayışım, bir erkekle ilgili sevdiğim şeyler ve anımsadıklarım, hiç kuşkusuz o bilmediğim kadının dünyasındaki olaylar ve insanlardan çok başka şeylerdi. İkimizin de elimizde tuttuğumuz anılar yelpazesi değişik olaylardan, yaşamın bambaşka bölümlerinde, başka başka saatlerde, ayrı konumlarda yaşanmış olaylardan oluşuyordu. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 47, devamı yedinci ayrımda.